10. ayrım, sayfa 172. Sevindim. Pazarlık yapmaktan çok daha iyi. Umarım fazla yorucu olmaz senin için. Haftada birkaç gün pazarcılığa da devam. Pazarcılıktan elime geçen anamın payı. Artık gündeliğe gitsin istemiyorum. Zaten ağrıları öyle arttı ki onun da gücü yok. Aklıma gelmişken senin amcan doktordu. Rica etsen de ona ya da bir arkadaşına göstersek diyorum. Ortopedist gerekiyormuş. Kemik erimesiymiş neymiş. Eğer ben el koymazsam bizim oradaki çıkıkçının eline düşecek. Canına yandımın TC devletinin sağlık politikası böyle işte. Paran yoksa sürün, geber. Konuşurum amcamla, buluruz birini. Peki şu otel, hani gece amiri olacağın yer nerede? Şimdilik bilmemen daha iyi canım. Çalıştığımız yerleri fazla dillendirmeyiz. Ama İda yoldaş ileride harekete katıldığında bilmesi gerektiği kadarını öğrenecek. Ne? Ne yoldaş dedin sen bakayım? İda, İda yoldaş. Sana öyle yakışıyor ki derin. Kod adı İda diyorum gülmemi bastırmaya çalışarak. Demek ki örgüte katılırsam kod adım İda olacak. Sen hiç Gertrude Stein'i okudun mu? Ne okudun mu? Boş ver. İda bir roman kahramanının adıdır da. Hadi ben gidiyorum. Yarın buluşuyor muyuz ya da ne zaman? Yarın buluşamayız. Geceleri de senin işin olacak artık. İyisi mi sen beni cep telefonundan ara, bir gün kararlaştırırız. Annen için doktor da bulmuş olurum o arada. Bekle diyor. Bekle, birlikte çıkalım. Sahil yolundan arabayla gidelim Emirgan'a kadar. Sen eve gidersin, kedine kavuşursun. Ben oradan otobüse, minibüse bir şeye biner, işe giderim. İçtiğimiz çayların parasını ödüyor. Ben ödemek istesem alınır, ödetmez biliyorum. Neyse ki ucuz bir yer burası. Otomobilde yanımda otururken elini dizime, bazen de arkama koyacak. Kullanmama engel olmamaya dikkat ederek dokunmak isteyecek bana. Bunu da biliyorum. Otobüs veya minibüs bulması daha kolay olur diye Kerem Ali'yi İstinye'de balıkçıların karşısında bıraktım. Köşe markete kedi kumu sordum. Vardı. Yaşlıca, oldukça da asık suratlı bakkalın kendi deyişiyle bakkal dükkanı market oldu mu orada kedi köpek maması, kumu ne lazımsa bulunurmuş. Artık bizim semtte lüks oldu. Kedi kumu da var, köpek maması da, pire tasması da. Millete para var ki alıyor bunları diye söylenerek kedi kumunu verirken bir de yavru kediler için özel mama geldi demeyi ihmal etmedi. Kızıyorsunuz ama sizin satışlarda artıyor kediler köpekler yüzünden dedim. Sonra kendimi affettirmek ve bakkalın gözüne girmek için ben daha önce hiç kedi beslemedim. Bir arkadaşım küçük bir yavru bıraktı. Alıştırana kadar almak zorundayım bunları. Size o yavru kedi mamalarından da birkaç kutu verin lütfen diye ekledim. Kutuları büyüyecek naylon bir torbaya doldururken sesi ilk defa yumuşadı. Bu küçük kutu mamalardan 4 tane alana yanında hediyesi bir kedi mama tabağı veriyorlar. Onu da koydum torbaya. Sen yine de evde ne yemek varsa onun suyuna ekmek banıp ver kızım. Baştan öyle alıştır, sonra rahat edersin. Pisliğini de toprağa yapmayı öğrensin. Kedi kediye, köpek köpeğe, insan insana benzemeli. Koru yolunu tırmanıp sitenin kapısına vardığımda bekçi bariyeri kaldırmadan önce arabanın içine dikkatle baktı. Artık gündüz de mi kapıyorsunuz kapıyı diye terslendim. Kedime kavuşmak için sabırsızlanıyordum. Ayrıca bu kadar sıkı korumalı bir yerde yaşamak da sinirime dokunuyordu. Yöneticiden emir aldık efendim. Önlemleri artırmamızı, denetimi sıklaştırmamızı istedi. Bir koruma daha geldi. Bugünlerde anarşistler, teröristler azmışlar dediğine göre. Bir de siteye emekli bir general taşındı. Önemli bir adammış. Onun da ayrı koruması var zaten. Bıraksam bütün site dedikodularını saatlerce anlatacaktı. Gördüğün gibi benim terörist falan da saklamıyorum arabamda deyip gaza bastım. Evde kimse yoktu. Amcamla Ebru henüz gelmemişlerdi. Havva Hanım çoktan evine dönmüş olmalıydı. Elimde üzerinde beyaz bir kedi silüeti olan kedi kumu torbası ve mama paketiyle acele yukarı kata çıktım. Felix ortada görünmüyordu. Sonra o ince mii sesini duydum. Oradaydı, balkonun köşesini, Havva Hanım'ın içine gazete kağıtları döşediği mavi plastik leğenin yanına büzülmüştü. Ürkütmemeye çalışarak diş diş beyaz kedi kumunu leğene döktüm. Sonra iki elimle hafifçe tutarak yavruyu kumun üstüne koydum. Ön patileriyle kumu eşelemeye başlamasını keyifle seyrettim. Aferin akıllı Felix, ne yapman gerektiğini hemen anladın. İnsan bir yavru kedinin tuvalet alışkanlığı edinmesine bu kadar sevinir mi? Seviniyor demek. Üzerinde sarı kedi yavrusu resmi bulunan mama kutularından birini açıp promosyon mama tabağına birkaç kaşık koydum. Tabağı balkonun öteki ucuna bir gazete kağıdının üzerine yerleştirdim. Yavru bir süre balkonun ortasında durup uzun uzun havayı kokladı. Sonra iki yanına baka baka ağır ağır bir tehlikeden kaçar gibi yerde sürünerek mama tabağına yaklaştı. Evet, bu da oldu işte. Yaşasın, sen akıllı bir kedisin Felix. Gözüm koltuğun üstüne atılmış duran içi kağıtlarla, kitaplarla dolu torbaya o zaman ilişti. Ne tuhaf. Kerem'e, kediye dalıp neredeyse unutuyordum. Unuttum eşyalarını. Ne zamandır peşinde koştuğum şeyler, tutkuyla, merakla aradıklarım şu kocaman karton torbaların içindeydi belki de. Bir zamanlar Umut diye bir çocuğun yaşamış olduğunun elde kalmış tek ve son kanıtları. Ve ben günlerdir peşinde koştuğum bu şeylere bakmak için acele etmiyordum. Hiç bakmasam, olduğu gibi saklayıp ülkeye versem hepsini diye geçirdim içimden. Bunları saklamak bana değil, ona düşer. Sonunda onun oğlu. Peki benim neyim? Benim kardeşim mi? Felix, kedi yine ortalarda yok. Yiyip içip bir deliğe saklanmış olacak. Alışması, kucak kedisi olması biraz zaman alacak anlaşılan. Orada burada gezinerek eşyaları bir yerden alıp öte yana koyarak sözde odayı toplamaya çalışıyorum. Oysa Havva Hanım daha bu sabah temizlik yapmıştı. Balkona çıkıyorum. Akşamın alacakaranlığı geceye dönmek üzere. İçimde göğsümün tam orta yerinde kedinin bile dolduramadığı derin karanlık bir boşluk. Çocukluğumdan beri tanıdığım o anlamsızlık ve yalnızlık duygusu. Canım sıkılıyor derdim. Çocuğun canı sıkılmaz ya da canı sıkılıyorsa canına bir pencere aç, canını al da daha kaç derlerdi. O zaman can sıkıntısı önce öfkeye, sonra isyana dönüşürdü. Bir tek babam başarırdı. Yalnızlığını, can sıkıntısı sanan küçük kızı teselli etmeyi. Gece bastırıyor. Karşı tepelerin ardından ay doğuyor. Bu gece mehtap var. Haziran mehtabı. Olsun bakalım. İçim boş, içim soğuk. Babam çıkıp gelse şimdi, eski günlerde olduğu gibi elinde şık seyahat çantası, üstünde Burberry trenç kotu ya da Versace ceketi. Davidoff tıraş losyonunun kokusuyla küçük ya da kocaman ama her zaman kızının seveceği bir şeyler saklayan rengarenk kağıtlara, kuryelere sarılı çekici hediye paketleriyle yol yorgunu yüzünü aydınlatan gülümsemesiyle o güçlü, yakışıklı adam kapıdan girmeli şimdi. Dolunay ağır ağır, milim milim yükseliyor. Birazdan boğazın suları kıpır kıpır ışığa bulanacak. Ayı yalnız seyretmek istemiyorum. Felix hala gizleniyor. Zaten kediler mehtap seyretmez. Babam da artık gelemez. Ne bu akşam ne de bir başka mehtaba. Hiç değilse Theo olsaydı yanımda. Nereden çıktı Theo şimdi? Neden adamı oraya buraya sürükleyip duruyorum? Onun aradığı şey benim onu götürdüğüm yerlerde değil besbelli. Ama karşı tepelerden yükselen ayın fıstık çamlarıyla erguvan dallarına takılmasından, boğazın sularının giderek aydınlanmasından, Anadolu yakınındaki yılların ışıklarının kehribar kolye taneleri gibi dizilmesinden, şu anlatılmaz, muhteşem görüntüden en çok o etkilenirdi tanıdıklarım arasında. Theo bu şehri, başka kimse de gözlemlemediğim, anlamakta güçlük çektiğim bir duyguyla seviyor. Tıpkı bir insanı sever gibi, tutkuyla, aşkla. İnsan doğduğu, büyüdüğü, sonra bıraktığı şehri böyle mi sever? İçimi yokluyorum. Hiçbir şehri, hiçbir ülkeyi sevmedim ben. Ne doğduğum Ankara'yı, ne babamın yurt dışı görevlerini yaşadığımız Avrupa kentlerini, ne gezip dolaştığım uzak ülkeleri. Bir tek Paris'i ayırabilirim belki, babamın sevdiği ve öldüğü kent olduğu için. Peki İstanbul? İstanbul bir başka. İstanbul'dan korkuyorum. Bu gece her şeyden korkuyorum ben. Şehirden, ay ışığından, bu bekçili korumalı siteden, alarm tertibatlı villadan, Felix kediden, en çok da hala koltuğun üstünde duran kalın kağıt torbaların içindekilerden. Amcamla Ebru eve dönmediler. Dışarıda buluşup bir yere gitmiş olmalılar. Kerem Ali oteldeki gece içine başlamıştır. Şu anda en son görmek istediğim kişi o zaten. Ülke uzaklarda, ne zaman döneceği belli değil. Kaçtı, iyi de etti. Theo'yu arasam, mehtap o kadar güzel ki gelin beraber seyredelim desem, yapamam, yakışık almaz. Adam bütün gün benimle uğraşamaz ki. Çaresiz, Umut'a dönmeliyim. Kız çocuklar yapboz sevmez derler, ben severdim. Bir keresinde 1000 parçalık bir yapbozum olmuştu. Bruegel'in bir köy panayı tablosu. Babam yapbozların sentez yeteneğini, dikkati, resimde biçim duygusunu geliştirdiğine inanırdı. Güzel resim yapamam. Bu konuda babama değil, annemi çektiğimi söylerler. Sentez yeteneğimi ve dikkatimi ne kadar geliştirdi bilmiyorum ama yapbozların beni büyüleyen yanı küçücük anlamsız parçacıkların birleştirdiklerinde ulaştıkları anlamlı bütünlüktü. Umut'un izini sürmek basit, az parçalı ama kimi parçaları kayıp olduğu için tamamlanması güç bir yapboz oyunu gibiydi. Çok önemli bir parça şu kağıtların kitapların arasına karışmış olabilirdi. Kağıt çantanın içindekileri dikkatle çıkartıp odanın bir köşesindeki çalışma masasının üstüne dizmeye başladım. Kitapları yan yana iki sıra üst üste koydum. İlk bakışta gördüğüm kadarıyla ders kitapları, ÖSS rehberi, elektronik 1, informatiğe giriş, Fransızca, İngilizce birkaç sanat kitabı, 20. yüzyıl sanatı, tarihi, Michelangelo, Picasso'nun mavi yılları, eski Mısır sanatı, kendi kendine İspanyol gitar rehberi, Küçük Prens, Azimov'un bir bilim kurgu romanı, Nazım'ın Sofya baskısı, bütün şiirlerinin 4. cildi, birkaç ince şiir kitabı daha. Can Yücel, Turgut Uyar, Rimbaud, Marx'ın artı değer teorileri, 1844 el yazmaları, böyle 14-15 kitap, bir delikanlının seyyar kitaplığı, ders notları tutulmuş, iki kalın defter. İşleri kağıtlar, mektuplar, el yazısı notlar ve kartpostallarla dolu iki büyük sarı zarfı, birkaç keçe uçlu kalemi, dolu olup olmadığını anlayamadığım bilgisayar disketlerini, üzerinde çeşitli kalemlerle yazılmış dağınık notlar da olan küçük telefon defterini ayırıp masanın köşesine koydum. En altta fark etmeseydim torbayla birlikte çöpe atılacak 3 Walt Disney kahramanı vardı. Tom, Jerry ve Kedi Felix'in küçücük plastik figürleri. Ne kitaplar, ne mektuplar, ne el yazılı defterler, ne de kartpostallar, disketler. O 3 zavallı komik hayvancık, boyalı plastikten o çocuk işi ucuz biblolarda bu gergin, yıpratıcı günün akşamında nihayet boşalmamı, koltuğa yılıp hüngür hüngür ağlayabilmemi sağlayan. Kedi, işte tam o sırada gizlendiği yerden çıkıp oturduğum koltuğa yaklaştı. Önce fark etmedim, ta ki bacaklarıma sarılıp kucağıma tırmanmaya çalışana kadar. Kedilerin anlaşılmaz duyarlılıklarıyla benim de kendisi kadar yalnız, çaresiz, kimsesiz olduğumu anlamış, duygu ve keder ortaklığını birlikte yaşayarak ısınmak, gevşemek istemişti. Felix'i göğsüme bastırdım. Sıcacıktı, yüreceği çarpıyordu. Minik patileriyle annesinin memelerini emerken yaptığı gibi göğsümü yoğurmaya, incecik ronronlar, küçük memnuniyet çığlıkları çıkararak bluzumun düğmelerini emmeye başladı. Kediyi göğsümden indirmeden yavaşça kalkıp masanın başına geçtim. Sarı zarflardan birini açtım. İçindeki kağıtları, mektupları, notları masanın üstüne çıkardım. Ölü çocuğun dünyasına girerken göğsümdeki canlı, sıcak, kıpır kıpır tüy yumağı masallardaki cesaret iksiri kadar iyi gelmişti yüreğime. Boşalttığım ilk zarftan çıkan defter yaprakları, dosya kağıtları, gazetelerden, dergilerden kesilmiş kupürler, renkli çıkartmalar arasında sayfaları biraz sararmış, tükenmez kalemle yazılmış yazılar, hafifçe solmuş, dağılmış ikinci hamur kağıttan kalınca bir deftere uzandım önce. Rutubetli bir yerde uzunca bir zaman kalmış olmalıydı. İlk sayfasında çocuk işi bir özenle gölgelendirilmiş, her biri ayrı renkte büyük süslü harflerle Umut'un anı defteri yazılmıştı. Bildiğimiz ciltli, kilitli sayfalarının üst köşelerinde çiçekten, kuşlardan, kelebeklerden, bahar dallarından süsler olan anı defterlerinden değildi. Basit bir şeydi. Okul yaşamım boyunca hiçbir erkek çocuğun anı defteri tuttuğunu görmemiştim. Üstelik köşe bucak gizlemeye çalıştığımız bu sırdaş defterleri bulup bizlerle alay ederek yüksek sesle okumaktan büyük zevk alırlardı. Babaannemin hediyesi olan yeşil deri kaplı, üzerinde altın yaldızlı harflerle hatıra defteri yazan, yaşıma göre fazla ciddi ve fazla pahalı defterlerin ilk sayfasını babama yazdırmıştım. Canım kızım, bu deftere hep güzel şeyler yazman, mutlu ve başarılı olman dileğiyle seni çok seven baban. Neden her şeyden çok değil de sadece çok? Böyle düşünüp hayal kırıklığına uğradığımı hatırlıyorum. Umut'un anı defteri, benim nerelerde kaldığını bilmediğim, ne zamana kadar yazmayı sürdürdüğümü hatırlamadığım defterime hiç benzemiyordu. Özenli, düzgün ama henüz kişilikli olamayan, zaman zaman değişen bir el yazısıyla, mavi tükenmez kalemle başlanmış yazı, ilk iki sayfadan sonra gitgide kötüleşerek, özensizleşerek ama daha işlek devam ediyordu. Kalemler değişiyor, kimi zaman kurşun kalemi, kimi zaman daha açık mavi bir tükenmeze geçiliyor, bazen sanki defteri tutumlu kullanmak istiyormuş gibi satır aralarına gitgide küçülen harflerle yazılıyordu. Oysa defter ilk 15-20 sayfası dışında tümüyle boştu. Yok hayır, sonlara doğru belli ki aynı el tarafından ama çok daha olgun, işlek, kişilikli bir yazıyla Fransızca yazılmış sayfalar vardı. İlk satıra gözüm takıldı. Sevgili anı defteri, benim hiç arkadaşım yok. Sen benim en iyi arkadaşım olacaksın. Bir tek Mickey'm var. Ama o bir kedi. Her şeyi anlamıyor ki. Çocuklar dışarıda top oynuyorlar. Bir oynatsalar en çok sayıyı ben yaparım. Ama hem anneannem sokağa çıkmama izin vermiyor, hem de çocuklar beni istemiyorlar. Muhallebi çocuğunun tekisin. İyi oynayamazsın. Üstelik senin baban komünizmiş. Annenin de ne yaptığı belli değilmiş dedi. Kumaşçının pis şişko oğlu. Komünizm nedir? İyi bir şey değil. Kesinlikle iyi değil. Çocuğun söyleyişinden, öteki çocukların halinden belli. Küfür gibi bir laf bu komünist. Önce Ömer baba bizi bırakıp uzaklara gitti. Anneyle birlikte babayı geçirmeye havaalanına gittik. Terasa çıkıp uçağa kalkana kadar el salladık. Uçak havalandıktan sonra dondurma yedik, taksiye bindik. Annem bana bir zagor, bir de red kit aldı. Anneanneye gösterme dedi. En güzeli de eve dönünce verandadaki sallanır koltuğa oturup beni göğsüne bastırdı. Sıpı kadar olmuşsun sen, büyümüşsün. Koca oğlansın artık. Ama hep benim küçük Mikim'sin diye uzun uzun sevdi. O gün çok mutlu oldum. Ömer babanın gittiğini üzülmedim hiç. Onu zaten çok az görüyordum. Anneannem de hep kötü konuşuyor babam için. Annemi yoldan çıkaran, komünist yapan oymuş. Annemi çok seviyorum. Bir başka sayfada kurşun kalemle, özensiz bir yazıyla birkaç satır daha vardı. Bu sabah uykudan annemle anneannemin kavgasıyla uyandım. Annem, birkaç gün başka bir yerde kalmalıyım, Umut'u birlikte götüremem. Gelip beni sorarlarsa yurt dışında olduğumu söyle ne olur diye yalvarıyordu. Yataktan kalkıp odanın kapısını açtım. Annem sanki korkmuş gibiydi. Sen de babam gibi kaçacak mısın, beni bırakıp gidecek misin diye sordum. Küçücük Mikim'i hiç bırakır mıyım? Tabii bırakmayacağım. Bazen işim çıktığında birkaç günlüğüne bir yerlere giderim belki. Sen merak etme, seni asla bırakmam ben dedi. Ama bıraktı işte, bıraktı. Önceleri ara sıra geliyordu eve. Bir daha ne zaman geleceğini hiç söylemiyordu. Oysa küçük prensin tilkisi ne der? Her gün aynı saatte gelsen daha iyi olur. Örneğin ikindiğin saat 4'te geleceksen ben saat 3'te mutlu olmaya başlarım. Saat ilerledikçe de içimdeki mutluluk artar. 4 olduğumu telaşlanır, meraklanırım. Mutluluğun değerini keşfederim. Her gün başka bir saatte gelecek olursan yüreğimi ne zaman hazırlamam gerektiğini bilemem der. Bunları bir gün anneme söylemek için ezberledim ama söyleyemedim. Ona çocukların beni sevmediklerini, benimle arkadaş olmak istemediklerini anlattım. Babamla sen komünizmişsiniz dedim. Suçlu olduğunuz için yakalayacaklarmış sizi. Ne olur yakalanma anne, komünist de olma. Artık büyüdün, anlayabilirsin dedi annem. Şimdi başımızda olan adamlar bizleri sevmiyorlar. Çünkü biz sadece zenginler değil, herkes iyi yaşasın, bütün çocukların karnı doysun, hepsi okula gidebilsin, hepsinin oyuncakları olsun, kimsenin annesi babası hapsedilmesin, öldürülmesin istiyoruz. Kimse kimseyi zorla çalıştırmasın, çalışmayıp başkalarının sırtından geçinenler değil, çalışanlar kazansın istiyoruz. Savaş olmasın, kimse savaşlarda ölmesin, silahlara, bombalara harcanan paralar çocuklara harcansın istiyoruz dedi. Bir başka sayfada çok güzel bir kedi resmi vardı. Belki de bir yerden kopya edilmiş siyah beyaz bir kedi. Umut kedisini kırmızı yeşil çiçekli bir minderin üzerine oturtmuştu. Kedimin adı Miki. Annem bana Mikim derdi hep. Ben de kedime Mikim diyorum. Artık çocuklara annemle babamın ne kadar iyi insanlar olduğunu, hiç de şey olmadıklarını anlatmaktan vazgeçtim. Çocuklar anlamazlar zaten. Miki anlıyor ama. Ona Ömer babanın ne kadar kocaman elleri, ne kadar uzun boyu olduğunu, bütün çocukların oyuncağı olsun, babaları eziyet görmesin, öldürülmesin diye nasıl gece gündüz çalıştığını, kötü adamlara karşı Süpermen gibi nasıl dövüştüğünü, onu kimsenin yenemediğini, şimdi dünyanın ortasında kimsenin bilmediği, çerbesi alevlerle kuşatılmış gizli bir kalede olduğunu, bir gün döneceğini ve bütün kötü adamları yeneceğini anlatıyorum. Miki mırıldanarak, romromlanarak dinliyor. El yazısı burada bitiyordu. Sayfanın alt köşesine her bir sözcüğü ayrı renk boyalı kalemle kavun içi, yeşil, mor, özenle Umut Murat Ulaş yazılmış. Yanına ortasında siyah tükenmez kalemle anne yazılı küçücük kıpkırmızı bir kalp çizilmiş. İkisi birbirine süslü bir çizgiyle bağlanmıştı. Defterin sonraki birkaç sayfasında bir çocuğa göre çok gelişkin çizimler vardı. Otomobil, uçak, uzay gemisi resimleri ve irili ufaklı çarkların, iletişim kayışlarının, zincirlerin, elektrik tellerinin, tekerleklerin birbirine bağlandığı oldukça karmaşık, fantastik sistem çizimleri. Daha sonra Umut'un anıları ya da öyküleri kurşun kalemle, daha özensiz bir yazıyla, kopuk cümlelerle notlar halinde sürüyordu. Bu yeni bölüm daha sonra yazılmıştı. Sanki defter uzun süre unutulmuş, sonra yeniden ortaya çıkmış gibiydi. El yazısı olgunlaşmış, işleflik kazanmıştı. Ama artık güç okunuyordu. Öyle bakma diyor anneannem. Nasıl bakmamam gerektiğini bilemiyorum. Öyle bakma dedikten sonra neden belli etmemeye çalışarak burnunu çeke çeke için için ağladığını, neden zahmetli iş o? Git başımdan bile demeden çok sevdiğim kayısı marmelatlı kreplerden bolcana yapıp oburca yememe izin verdiğinde anlayamıyorum. Annem gideli 3 yıl mı geçti, 4 yıl mı? İlk zamanlar ara sıra gönderdiği küçük hediye paketleri, Mikiciğim diye başlayan resimli kartlar, kısa mektuplarda bir süredir gelmez oldu. Ben annesiz babasız bir çocuğum. Okuldaki kibarca adıyla ailesi yurt dışında yaşayan bir çocuk. Sınıftakilere bakarsan tipsiz anneanne çocuğu, markalı giysileri olmayan, kızların beğenmediği, partilere çağrılmayan, kızlar sabahları sınıfa girince bütün çocukları tek tek öperler. Ama nedense beni atlıyorlar hep. Acaba görünmez adam mıyım ben? Belki de iyi bir erkek losyonu kullanmadığım içindir. Öteki oğlanların pahalı erkek kokuları var. Harçlığımdan artırıp kendime bir Davidoff veya Burberry Man alacağım. İşe yarar mı bilmem. Sonraki boş bir sayfada birkaç kısa cümlecik. Annemi çok özledim. Sanırım artık göremeyeceğim onu. Görmek de istemiyorum zaten. Ne kadar yalnızım. Yalnız ve güçlü olacağım Süpermen gibi. Sonra her biri değişik kalemlerle, değişik zamanlarda yazılmış, kimi tarihli, kimi tarihsiz kısa kısa yazılar. Onları gördüm. Yumrukları havada, bağırışarak, ellerinde üstünde yazılar olan kartonlar taşıyarak koşuyorlardı. Biz okuldan çıkmıştık. Burak ile İstiklal Caddesi'nden Taksim'e doğru yürüyorduk. E.T. başlamıştı. 4:30 matinesinde sinemaya gidecektik. Birden arkamdan yediğim güçlü bir tekmeyle yere düştüm. Çantam kaldırımdan tramvay yoluna savruldu. Yere dağılan kitaplarımı, defterlerimi toplamak için doğrulduğumda önlerine çıkanları ite kaka kaçmaya çalışan gençleri ve artları sıra koşturan miğferli kalkanlı polisleri gördüm. Kendimi mağazalardan birinin içerlek girişine attım. Neler olup bittiğini anlamak için dışarı çıkan tezgahtar, "Yine korsan koyuyor gençler. Allah vere de büyük olay çıkmasa," dedi. Çok korktum ama neden bilmem hoşuma da gitti. Dün gece rüyamda annemi gördüm. Ama ben çok küçükmüşüm. Meme emmek istiyordum. O da "Sen artık koca oğlan oldun," diyordu. Annemin yüzünü hatırlamaya çalıştım. Artık hatırlamıyorum. Belki de evlat edinilmiş bir çocuğumdur ben. Ne anneme ne de babama benzediğimi söylüyor anneannem. Ona sorarsan büyük babama, yani kendi kocasına benziyormuşum. Fotoğraflarını gösterdi bana. Hiç bile benzemiyorum. Gözüm kapayınca annemin yüzünü hatırlayamıyorum artık. Bende hiç fotoğrafı yok. Evdeki fotoğraflarını da topladı anneannem. Polis falan gelip de sorarsa hiç haberimiz yok. Nerede olduğundan, ilişkimiz de yok diyecekmişiz. Hepsinin canı cehenneme. Sonra başka bir sayfada, sayfanın neredeyse tamamını kaplayacak kadar büyük rakamlar ve harflerle bir tarih ve bir satır. 3 Temmuz 1987. Annemden haber var. Yanına gelmemi istiyor. Çok geç değil mi? Defterin bütün sayfalarını tek tek inceledim. Son sayfalara kadar başka ne bir yazı ne de bir resim vardı. Fransızca yazılar defterin en son sayfasından başlıyor, sanki sondan başa doğru geliyordu. Corneille'in, Le Cid'in, den 5-10 satır, Le Comte de Lin, Pelikan şiiri, Lamartine'in Le Lac'ı ve Rimbaud'un Le Bateau Ivre. Klasikler, Parnasyenler, romantikler, yeni akımlar üzerine kısa notlar. Fransız edebiyatı ders notları, daha doğrusu kopya çekmek üzere hazırlanmışa benzeyen çok kısa hatırlatmalar. Lise düzeyinde bilgiler olduğuna göre Paris'e annesinin yanına gittikten sonra okulda tuttuğu notlardı herhalde. Daha sonraki bir sayfaya, defter boylamasına kullanılarak aşağıdan yukarı doğru kocaman harflerle bu defa Türkçe şunlar yazılmıştı. Onunla dost olmaya çalışıyorum ama boşuna. Ne yüzü ne kokusu artık aynı değil. Zayıflamış, solgun, yorgun görünüyor. Filmlerdeki soğuk Fransız artistlerine benziyor. Bana yaklaşmak istiyor, laf bulamıyor. Kendimi ne kadar zorlarsam zorlayayım, ona yakınlık duyamıyorum. Uzaktayken özlediğimi sanıyordum. Şimdi işten döneceği saatlerde ya evden çıkıyorum ya da ders çalışma bahanesiyle odaya kapanıyorum. Aramızda iletişim yok. Konuşuyoruz bazen. Daha doğrusu konuşur gibi yapıyoruz. Derslerin nasıl? Arkadaş edindin mi? Fransızcan yeterli değilse geliştirme kurslarına gidebilirsin. Hafta sonu Paris dışına çıkalım istersen. Haftalığın yetiyor mu? Bir şeye ihtiyacın var mı? Ne yemek isterdin? Pom frite yapayım mı? Sorduğu soruların cevabını merak ettiğini hiç sanmıyorum. Türkiye'de o yokken anneannemin yanında geçirdiğim yıllarla ilgili hiçbir şey sormaması da ilginç. Bir kere gitmeden önce bana getirdiği yavru kediyi sordu sadece. Kaçtığını, çok aradığımız halde bulamadığımızı söyledim. Adını ne koymuştun diye sordu. Mikim demedim. Yalan söyledim. Boncuk dedim. Üstesinden gelmeye çalıştığı bir iş gibiyim. Ev ödevi gibiyim sanki. Yapmak, hem de iyi yapmak, başarılı olmak istiyor, çabalıyor. Ama ikimiz de başaramıyoruz. Sen kimsin anne? Ben kimim? Bir babam vardı. Var mıydı? Nerede? Moskova'da mı demiştin? Dünyanın bütün çocuklarının karınları doysun, okula gidebilsinler, savaşlar olmasın, dünyanın bütün çocukları analı babalı büyüsünler diye çalışıyordun, söyle mi? Benim annem, babam nerede peki? Başka bir sayfada, bu defa inadına küçük, hani okulda karınca duası denilen harflerle yazılmış bir alıntı vardı. İnsan ehlileştirdiği şeylerden sorumludur. Sen gülünden sorumlusun. Bana küçük prens okuttun ama sen gülünden sorumlu olmayı beceremedin. Beni kandırdınız. Ve sonra o zamana kadar hiç kullanmadığı tuhaf, çılgın bir yazıyla kendi gezegenime dönmek istiyorum. Kendimi bulmak istiyorum. Dostum yılan çöldeki randevusuna gidecek. Benim gülüm yok ama belki de tilki, belki bir kedi bekliyordur beni. Le desert est bio, pars quil, chach in puit quelin part. Çöl bir köşesinde bir kuyu gizlediği için güzeldir. Defteri kapattım. Daha fazlasına gücüm yoktu. Umut'u aramak, izini sürmek istemiştim. İşte buradaydı. Ölüsü değil dirisi. Örselenmiş, küçümsenmiş, yapayalnız, sevgi avcısı çocuk. Gülünün ihanetine uğramış, tilki tarafından terk edilmiş, kedisi bile kaçmış. Küçük prens bu defterde, bu kağıtların, notların, fotoğrafların arasındaydı. Annesinin gezegenini, çölün gizlediği kuyuyu bulma umuduyla gelmişti. Ama birbirlerine ulaşmayı, birlikte aramayı başaramamışlar, suyu bulamamışlardı. O da kendi gezegenine dönmüştü işte. Öteki zarfı hiç açmadım. Bu zarftan çıkan fotoğraflarla kartpostallara baktım. Theo'nun Ülkü'nün evinde bulduğu bisiklet üzerindeki çocukluk resmini bir benzeri, İstanbul'da Galata Köprüsü üzerinde birkaç okul arkadaşıyla çekilmiş bir fotoğraf. Paris'te Notre Dame'ın önünde Ülkü ile birlikte bir poz, bir de vesikalıktan büyütülmüş, çok net bir fotoğraf. Kalkıp yatağın üzerine fırlattığım çantamdan ehliyetimi aldım. Ehliyetteki fotoğrafımla Umut'un vesikalık fotoğrafını yan yana koydum. Sağ elimle iki fotoğrafın da gözlerinin altında kalan bölümlerini kapattım. İkimiz aynı bakışlarla bakıyorduk bana ve ben masanın önünde durmuş, ikimize de aynı soran bakışlarla bakıyordum. Düğmelerimi emmekten usanıp masanın üstündeki kağıtların arasına uzanmış olan Felix birden çılgın bir oyun tutturdu. Kuyruğunu yakalamak için kitapların, kağıtların, fotoğrafların arasında kendi etrafında dönmeye başladı. Kupürler, kağıt parçacıkları, defter sayfaları havada uçuştu ve kedinin mucizesi gerçekleşti. Kareli küçük bir kağıt parçası Felix'in patisinin ucundan havalanıp yere düştü. Eğilip aldım. Kağıdın ortasında 7x7 karelik bir dikdörtgenin her karesinin içine bir rakam yazılmıştı. Hani yukarıdan aşağı, soldan sağa, hatta bazen çaprazlama toplandığında hep aynı sayının çıkması gereken bulmacalar vardır. Ortaokulda matematik öğretmenimizin 5 hanelisini ev ödevi olarak verdiğini, yapmak için bir hayli uğraştığımı hatırlıyorum. Önce böyle bir bulmaca, bir oyun sandım. Sol üst köşedeki ilk hanede 8 rakamı vardı. Yukarıdan aşağı, sonra soldan sağa birkaç diziyi topladım. Hayır, hiçbirinin toplamı ötekini tutmuyordu. Yapboz yapmak gibi bulmaca çözmeyi de severim. Umut'un herhalde canı sıkıldığı bir gün kurduğu bulmacanın farklı bir mantığı, şu 49 rakamın bir sırrı vardı mutlaka. Anlamsız olduğunu bildiğim halde son sırayı aşağıdan yukarı toplamayı denedim. Sağ alt köşedeki rakam 4'tü. Rakamları 4'ten başlayarak yukarı doğru tek tek okudum. 7 haneli sayıyı yüksek sesle bir daha tekrarladım. Kendi sesim daha önce aynı anı, aynı biçimde yaşamış olduğum duygusunu yaydı içime. Ben bu numarayı tıpkı demin söylediğim biçimde her bir rakamın üstüne basa basa kaç defa tekrarlamışımdır kim bilir. Ankara'daki evimizin rehberde bulunmayan, sadece yakın dostlara, arkadaşlara verilen özel telefon numarası. 7 haneli dizelerin esrarını çözmüştüm. Yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı, soldan sağa, sağdan sola, belki de çaprazlama bir sürü telefon numarası yazılıydı kağıdın üzerinde. Numaralardan üçünü çok iyi tanıyordum. Bizim evin ve babamın dış işlerindeki özel hattının numaraları. Sağ alt kareden sol üst kareye doğru çaprazlama giden 4 ile başlayıp 8 ile biten numarayı ise hatırlıyordum. Ama neresi olduğunu bir türlü çıkartamıyordum. Tam o sırada gözüm yatağımın üstüne çıkmaya çabalayan kediye ilişti ve birden hatırladım. Bugün gittiğim evin telefon numarasıydı. Taksiye binerken ezberleyebilmek için defalarca tekrarlamıştım kendi kendime. 3. Ahşap kepenkleri sıkıca kapalı küçük yatak odasında genç kızlığımdan kalma tek kişilik dar karyolada sevişiyoruz. Kepenklerin kalp biçimindeki küçük deliklerinden sızan ışık önce karşıdaki aynaya vuruyor, kırılıp odanın alçak tavanına yansıyor. Anımsıyorum. Ah ne kadar çok şey anımsıyorum küçük evin bu en küçük odasında. Çocukken yataktan erken fırlamak gerekmeyen tatil sabahlarında kepenklerin deliklerinden içeri giren gün ışığının duvarlardaki yansımalarıyla oyalandığımı, karlı soğuk kış günlerinde buğulanmış camlara çizdiğim şekilleri, sokağın çiçeği burnunda genç kızlarının annelerimiz duymasın diye kapıyı sıkıca kapayıp buraya doluştuğumuzu, birbirimize ilk aşklarımızı, ilk yürek çırpıntılarımızı anlatışımızı, arına o odada yatağın üzerine bağdaş kurup yazdığım aşk mektuplarını, köşedeki gömme dolabın arkasına sakladığım yasak yayınları, devrimci broşürleri, dergileri, Umut'un bebekliğini, sabahları uyanınca küçük vücuduna bol gelen mikili pijamalarıyla odanın kapısında durup C demesini, o iç paralayıcı bebek gülüşünü. Hayır, bunu şimdi anımsamamalıyım, bu görüntüyü karartmalıyım, bahçeyi hatırlamalıyım. Yataktan kalkıp da kepenkleri açtığımda mevsimine göre hanımeli, şebboy, fil bahri, mor menekşe ve reyhan kokuları yayılırdı. Pencerenin hemen önünde babamın özenle diktiği, her akşamüstü okuldan döndüğünde yapraklarını, sürgünlerini tek tek saydığı beyaz zambaklar vardı. İlk gençliğin özlemleriyle, adını koyamadığım duygularıyla kabarmış yüreğimi, akşamın usul usul indiği saatlerde, alacakaranlıkta, o ışık altında daha da beyaz görünen zambaklara bakarak yetiştirmeye, sakinleştirmeye çalışırdım. Küçük bahçemizin bu bölümünde toprak, kendilerinden beklenmeyecek bir arsızlıkla sürekli kol atan, yayılan, baharda küçük beyaz çiçekler açan, haziran geldi mi koyu yeşil yapraklarının arasında kokulu pembe Arnavut köy çileklerini saklayan çilek fideleriyle örtülüydü. Pencereden akasya ağaçları görünür, ilkbaharda baygın akasya kokusu dolardı odaya. Hatırlıyorum. Ah ne kadar çok şey, ne çok ayrıntı hatırlıyorum. Yaşlanmak hatırlamak mıdır? Şimdi Cumhuriyetçi öğretmen ailesinin katı ahlak kurallarının, tutumlu kanaatkarlığının, derin mahremiyet duygusunun ve cinsel tabularının kırık dökük, puslu anılarının gezindiği baba evinin, penceresi, izi bile kalmamış beyaz zambakların ve yeşil yapraklar altına gizlenen utangaç çileklerin unutulmuş anısına açılan odasında Theo ile sevişmek, duyduğum arzuya günah tadı katıyor. Usul usul sevişiyoruz. Henüz düşüncenin, belleğin, bedenin engellerini aşamamış, tutuk, utangaç, kendini sakınan, sarıldığı bedeni öteki gören, kendine ve ötekine dıştan bakan, kendi bedeninin de ötekinin bedeninin de bilincine varan, yataktan kalkılacağını, sevişmenin bir sonrası olacağını bilen, kendini bedenlerden soyutlayamamış bir sevişme. İçimden yükselen cinsel arzunun şiddetine de, hayallerime ve umutlarıma da karşılık vermeyen bir et buluşması. Tutukluk hangimizden geliyor? Benim yaşlanmış vücuduma, sırtüstü yatarken sarktığı fark edilmese de yumuşamış memelerime, nemi azalmış, sertleşmeye, buruşmaya yüz tutmuş derime, ince ince kırışmış yüzüme, suyu çekilmeye, kahverengi lekeler belirmeye başlamış ellerime olan güvensizliğimden mi? Onun kendinden yaşlı bir kadınla sevişirken duyduğu toplumsal kınamalarla, çocukluk tabularıyla beslenen çekingenliğinden mi? Etine değen etin, okşadığı bedenin, dudaklarını gezdirdiği yüzün yaşlanmışlığını fark etmesinden mi? Yoksa üçüncü, dördüncü, ölü bile olsalar, beşinci, altıncı kişilerin aramızda gezinen hayaletlerinden mi? Böyle sürerse, çıplak bedenlerimizin buluşması, birbirimizi mahcup etmemek için başarılı olmasına gayret gösterdiğimiz bir yatmak eylemi olarak kalırsa, bir daha onu arzulamayacağımı, belki de artık kimseyi arzulayamayacağımı, Theo'ya, derine, arına karşı duyacağım suçluluk ve pişmanlığın yakamı bırakmayacağını biliyorum. Bunca yıllık cinsel yaşamım, ancak yatmak fiilini aşmış bir sevişmenin tüm suçlamalara ve tüm pişmanlıklara karşı kendi haklılığını kendide taşıyan bir meydan okuma olabileceğini öğretti bana. Erkekle kadının sevişirken birbirlerinin tamamlıkları yargısına, kötü edebiyatın ayrılmaz parçası olan bu basma kalıp yargıya hiç inanmadım ben. Olayı hiç böyle yaşamadım. Yatmayı, hatta son zamanlarda didik didik edilip işportaya düşürülen, sağlık sorununu indirgenen orgazmı bile aşmış bir sevişmede, eşlerin her biri aslında kendini tamamlar, kendini yetkinleştirir, kendisiyle barışır. Tıpkı inananın inancıyla kendini tamamlaması, yetkinleştirmesi, inanç yoluyla kimliğini bulması, kendisiyle barışması gibi. Bir zamanlar aşkı da, inancı da böyle dolu dolu yaşamıştım. Onlarla kendimi tamamlamış, kendimle barışmış, mutlu olabilmiş, en güç anlarda bile kendime dayanarak ayakta kalabilmiştim. Oysa şimdi içim bomboş, karanlık, derin, soğuk bir boşluk, uzun bir yolda yürürken yol boyunca aşkı, inancı, umudu tüketmiş olmanın boşluğu. Eğer o korkunç deprem olmasaydı, Türkiye'ye böyle apar topar dönmeyecektim. Burada zar zor korumaya çalıştığım dengemi temelinden sarsacak pek çok şey vardı. Derinin varlığı ve beni de sürüklemek istediği dedektiflik oyunu bile yeterliydi. Yerleşikliği hem özlüyor hem de kaçıyordum. Bir sürü bahane uyduruyordum kendi kendime. Paris'teki evi boşaltmak, işten ayrılma tazminatımı almak, erken emeklilik işlemlerini başlatmak gibi bahaneler. Aslında bir yere yeniden kök salmaya uğraşmaktan, yerleşmekten, yeniden başlamaktan ölesiye korkuyordum.